7. ayırım. Avrupa'nın bile yeni bir aşamaya girmek üzere olduğu bu dönemde Osmanlı ülkelerinde ve tabii olarak İstanbul'da yönetici tabaka düzeyinde olduğu kadar artık reayalıktan çıkmış olan halk tabakası arasında da yeni bir düşün ve tartışma havasının başladığını sanabiliriz. İslamlık, Osmanlılık, gaza, savaş ve ahiret dünyalarının dışında yeni maddi bir dünyanın varlığı duyuluyordu. Eski dünyaya sufi neşesiyle ya da bektaşi alaycılığı ile bakılıyor, gündelik dünyaya olumsuz bir bakışla bakılmıyor. Bu özellik, ihtiyat ve duraksama karışımı bir hava içinde başlayan ciddi düzeydeki arama ve yoklama girişimlerinin uygulanışının yazgısını da belirleyecekti. İlk reform belgeleri. Bu yoklayış, çekingenlik ve duraksama içindeki arayışın ilk belgesini 1718 antlaşmasının hemen ertesinde yazılmış olan ve takrir olarak nitelendirilen yazıda görürüz. Bu takrir, adı verilmeyen Müslüman bir devlet adamı ile Hristiyan bir subay arasında geçtiği varsayılan bir tartışmanın tutanağını andırır. Bunu kimin yazdığını bilmiyorsak da niçin ve kimlerin etkisiyle yazıldığını, hatta adı verilmeyen Hristiyan subayın kim olduğunu bile tahmin edecek durumdayız. Yazılışından yıllarca sonra bu belgeden söz eden Esat Efendi 1785-1847 bunu zamanın bazı düşünürlerinin Padişah 3. Ahmet'e sunulması için Sadrazam İbrahim Paşa'ya bir muhtıra olarak verdiklerini bildirir. Çok daha sonraları bu belgeden söz eden başka bir tarih yazarı Mustafa Nuri Paşa 1824-1889 ise bunun Osmanlı hizmetinde bulunmuş olan bir Avrupalı tarafından yazıldığını bildirir. Bu iki tanımlamanın ikisi de kesin ve birbirinin aynı olmaktan uzak olmakla birlikte, belgenin kendisini incelediğimizde birbirini tamamlayan nitelikte olduğunu görürüz. Çünkü iki kişi arasında karşılıklı konuşma biçiminde yazılmış olan bu takrir, gerekli reformun ne olacağı konusunda düşünmekte olan kişilerin görüşü ile bazı yabancı gözlemcilerin görüşünü yan yana koyar. İki tezi belirterek karar verecek daha yüksek kişilere sunar. Tartışmadaki Müslüman Osmanlı rejiminin ve İslam şeriatının üstünlüğü inancı üzerinde durur. Karşısındaki Hristiyan ise bunun tersini ileri sürmemekle beraber Avrupa dünyasında gelişen yeniliklerin alınması gerekliliği üzerinde durur. Müslüman bunu tasdik etmezse de tersini de iddia etmez. Sözü edilen yenilikler kültür ve ekonomi alanlarında değil, yalnız askerlik alanındadır. Böyle bir alan ile ilgili çağdaşlaşma sorununun karşısına da başta şeriat kanununun konması ilginçtir. Belge bize gösteriyor ki ilk çağdaşlaşma düşüncesi dışarıdan hiçbir etki olmaksızın Esat Efendi'nin sözünü ettiği zamanın düşünen kişilerinin kendi kafalarından çıkmış değildir. Onlara Hristiyan ile simgelenen bir fikir verenler çevresi vardır. Gerçekte o zaman İstanbul'la devlet adamları çevresinde bu belgedeki Hristiyan'ın gözlemlerini temsil eden kişiler vardır. Bunlar arasında bildiğimiz fakat eylem ve girişimleri üzerine yeterince bilgi bulunmayan iki tanesini bugün bulabildiğimiz kadarlık bilgilerle ele alacağız. Buna geçmeden önce şunu ekleyelim ki burada Hristiyan denilen kişi gerçekte Avrupalı demektir. Sözünü edeceğimiz iki kişi de bunlara sonraları birçokları da katılacaktır. Gerçekte tam anlamı ile Hristiyan olmaktan çok Orta Çağ Avrupa Hristiyanlığının Katolik'in sapkın, heretik saydığı, baskı altında tuttuğu ya da yok etmeye çalıştığı inançlara bağlı kişilerdir. Bunların birincisi 1717 sonlarında İstanbul'a gelmiş olan bir Huguenot grubunun başında bulunan Rochefort'tur. Huguenotlar Fransa'da Katoliklikten ayrılıp Protestan olan kişilerdir. Bunların büyük çoğunluğu soylular sınıfının önemli bir parçasından ve eski lonca zanaatları yerine önem kazanan yeni zanaat ve sanayi kollarından olan kişilerdi. Bir ticaret burjuvazisinden çok yeni bir manifaktör sanayi burjuvazisini temsil ediyorlardı. Özellikle Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyılarında önemli bir gölge olan La Roche'da yeni gemi yapımı sanayiinde bunlar başta geliyorlardı. Bundan başka Fransa'nın yeni askeri deniz sanayiinde kara fen subaylığında önemli bir yerleri vardı. Aynı bölgedeki Rochefort deniz üssünde Colbert zamanından deniz kuvvetlerinin en aşağı üçte biri protestandı. Bu bölgedeki 1200 deniz subayı bunlardandı. Fakat Fransız sarayına hükmeden Katolik kilisesi, Katolik'e sadık kalan köylüye dayanarak Hünoların karşı amansız bir savaş açmıştı. 1562'den 1598'e kadar Fransa'da Katolik Protestan çatışması iç savaş aşamasına gelmişti. 1572'de Paris'te ve Taşra'da Saint Bartholomew kıyımı ile sayısız Huguenot öldürülmüştü. Bu savaşlarda La Roche ve Rochefort Hünoların önemli savunma bölgeleri olmuştu. 1598'de çıkarılan Nantes fermanı ile Protestanlık resmen tanınıyorsa da Huguenotların bir çeşit azınlık hakları tanınmıştı. Katolik Kilisesi'nin baskıları altında ve Protestanlık İngiltere, Hollanda ve Almanya'da olduğu gibi siyasal başarı kazanma olanaklarının çok azaldığı bir zamanda 1685'te Nantes Fermanı kaldırıldı. İşte o zamandan sonra ve bütün 18. yüzyıl boyunca Huguenotlar Fransa dışına dalga dalga göç etmeye başladı. Bunların birçoğu İngiltere'ye, Hollanda'ya, Almanya'ya, İsviçre'ye ve bir kısmı Kuzey Amerika'ya göçtü. Fransa'nın ekonomi ve çalışma hayatında Huguenotlar çalışmaya devam etmekle birlikte gittikçe ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüklerinden, örgütleri aracılığıyla başka ülkelerde kendilerine koloniler kurma yollarını arıyorlardı. Yukarıda adı geçen Avrupa ülkeleri bu ehliyetli Fransız Huguenotlarını kabul etmekle çok şey kazanıyordu. Fransa ise sonraları bu kayıpları çok pahalıya ödeyecektir. Bizim konumuz olan dönemde Huguenotlar göçünü büsbütün hızlandıran olay 14. Louis'nin Mart 1715'te Protestanlığın bir çeşidinin uygulanışına son veren kararı olmuştur. Bu tarihten 1,5 yıl sonra kendilerini Osmanlı ülkelerinde yerleşecek yer, bunun için de hükümetten izin almaya gelen Huguenotlar temsilcilerinin İstanbul'a toplandığını öğreniyoruz. Huguenotların istediği şey, öteki Avrupa hükümetlerine başvurduklarında olduğu gibi Osmanlı Devleti'nden kendilerine Eflak ya da Bo'dan olmazsa başka bir yerde yerleşme izni verilmesidir. Bu amaçla Hammer'ın Fransız subayı olduğunu söylediği Rochefort, o zamanki sadaret kaymakamı olan İbrahim Paşa ile görüşmelerde bulunmuş, başlığı Baba Ali hizmetinde bir fen kıtası kurulması üzerine tasarı biçiminde bildirilen bir de proje sunmuştur. Bizi asıl ilgilendiren bu ikinci teklifteki fikirdir. Bir de iki teklifi desteklemek için üzerinde durulan üçüncü bir fikirdir. Bu ikinci teklif geleneksel Osmanlı militer örgütleri dışında ya da onun yanında ilk kez Avrupa yöntemlerinden kurulup yetiştirilecek olan bir fen subaylığı örgütü teklifidir. Fransa'da Hügnoların askerlik alanındaki yerini incelediğimizde bunların o zaman Avrupa'da bu alanda en ileri kişiler olduğunu görürüz. Hügnolara karşı savaşan Dük de Gize'nin komutanlığı altındaki kral ordusu bir paralı asker ordusu idi. Bu ordunun karşısına Konde'nin komutası altında çıkan protestanlar yepyeni bir askeri örgüt ve devşirme sistemi geliştirmişlerdi. Parayla toplanan bir ordu yerine protestan komünlerinden devşirilen koleglerin birleştirilmesiyle rejimentler, alaylar kuruluyordu. En çok şehir ve kasaba zanaatkarları arasında devşirilen rejimentlerin erleri eski Osmanlı yeniçerileri gibi disiplinliydiler ve ateşli silah kullanıyorlardı. O zamana dek Fransa'da ve Avrupa'da bu sınıf halk arasında asker toplanmaz ve silahlandırılmazdı. Toplumun aşağı sınıflarının silahlandırılmasının tehlikeli sonuçlar yaratacağından korkuluyordu. Kral ordularının bir kısmı atlı şövalyeler, bir kısmı da parayla tutulmuş profesyonel yabancı paralı askerlerdi. Hügnolar ilk kez eski Osmanlılar gibi devşirilmiş, ateşli silahlarla donatılmış bir piyade örgütü kurmuşlardı. Hügno ordusunun asıl hedefi süvari değil, arkebuzla silahlanmış piyade idi. Piyade ordusunun önemli bir merkezi Rochefort, benzer örgütün deniz birliklerindeki merkez de La Roche idi. Hünolar belki de eski Osmanlı Yeniçeri örgütünü tanımış bulunuyorlardı. Nizam-ı Cedid terimi ya da terimin kendisini değilse bile kavramını ilk getiren belki bu Hügno subayı Rochefort olmuştur. Çünkü az sonra göreceğimiz gibi Nizam-ı Cedid terimi aslında siyasal değil militer bir terim olarak başlamıştır. Yeni asker kıtası birimi anlamına gelir. Fransızcadaki regiment sözcüğü de nizam sözcüğünün tam karşılığı olan Latince bir kökten gelir. Rochefort tasarısının Türkiye'ye kabul edildikleri takdirde cedid nizam alayları kurmak üzere subay eğitimini ve yetiştirilmesini üstlenir. Protestanlığın Katoliklikten çok Müslümanlığa benzediğini, kendilerinin o zaman Osmanlı'nın baş düşmanı olan Katoliklerin papalık, İspanya ve Avusturya kastediliyor, zulme uğradıklarını, başka dinden insanlarla aralarında yer vermek ve hoşgörü göstermekle ün kazanmış Osmanlı'nın kendilerine yer vereceklerine inandıklarını, kendilerinden Müslümanlara hiçbir zarar gelmeyeceğini anlatır. Rochefort projesinin üçüncü bir noktası daha var ki konumuz açısından daha önemli olduktan başka o sıralarda kimi devlet adamlarının düşündüğü, kimi fikirlere de uygun olan bir noktadır. Rochefort açıklamasına göre Osmanlı Devleti'nin çekmekte olduğu mali sıkıntının başlıca nedeni Avrupa ile ticaretinin yarattığı dengesizliktir. Avrupalılar Osmanlı ülkelerinin yetiştirdiği ham maddeleri ucuza alarak kendi ülkelerine götürüyorlar, kendi sanayilerinde bunları yapılmış maddeler haline getirip daha pahalıya satmakla hem Osmanlı ülkelerinin doğal zenginliklerini çalıyorlar hem de halkın servetinin Avrupa'ya akmasını yol açıyorlardı. Türkiye'de değerli metal kıtlığının sikke, madeni para enflasyonunun ve mali bunalımın başlıca nedeni bu idi. Hügnoların getireceği teknik bilgilerle yerli ham maddeleri kullanacak yeni bir sanayi kurulabilirdi ve bu ülkenin ekonomik kalkınmasını sağlayacak biricik çareydi. Rochefort projesinin bu son iki fikrinin o zamanın Osmanlı devlet adamlarının aklına yatkın geldiği meydandadır. Çünkü bir süreden beri yalnız militer ıslahat gerekliliği fikri kadar mali bunalımın nedenini de bulmak yolunda aramalar başlamış bulunuyordu. Fakat bir yandan Hindistan'dan dokuma ustaları getirilerek dokumacılık sanayini ıslah etmek, 1702-1703'te sadrazam olan Rami Mehmet Paşa'nın yapmaya çalıştığı şey buydu. Bir fırsatını bulup kapitülasyonları kaldırmak, 1713'te sadrazam olan damat veya şehit Ali Paşa'nın yapmaya çalıştığı da buydu. Düşünceleri bulunduğu halde bu iki alanda önemli bir gelişme olmamıştı. Kısa bir süre önce benzer düşüncelere varılmış olması yüzünden Rochefort'un teklifinin İbrahim Paşa'ya çekici göründüğünü projenin divanda tartışılmış olması da gösteriyor. İşte yukarıda sözünü ettiğimiz takrir ya da muhtıradaki Hristiyan-Müslüman konuşmasının 1718'de tartışılan Rochefort projesinin bir yansıması olduğunu inanabiliriz. Yine biliyoruz ki Hügnolar kabul etme isteği reddedilmiştir. Fakat Hügnoların Balkanlarda bir yerde yerleşme isteğinin daha sonra göreceğimiz Comte de Bonneval zamanına değin sürdüğüne bakılırsa bu reddediş son ve kesin bir karar değildi. Daha sonra matbaanın açılması ve kapanması olayında göreceğimiz gibi Cevdet Paşa bunu yeni nizam askeri tertip etmek mutlaka Avrupa'dan muallim ve mühendis getirilmesine bağlı olduğu halde o devrin ricalinde bunu yapacak ve asrın müşkülatını halledecek kadar bilgi olmayışına bağlar. Gerçekte bir eksiklik varsa bu Avrupa'dan muallim ve mühendis getirtme işindeki bilgisizlik değil, sözü edilen projenin anlatmaya çalıştığı ekonomik ve sınai kalkınma gereğinin militer çağdaşlaşma girişimi için kesin bir koşul olduğunun yeterince anlaşılmamış olmasıdır. Rochefort projesinin benimsenmeyişinin nedeninin taassup ya da cehalet değil, başka bir engel olduğunu da bu proje hakkında bilgi veren Avusturya ajanı açıkça bildirmektedir. Projenin karşısına çıkan güç şeriat taassubu değil, Katolik taassubu ve Fransız ticaret çıkarları olmuş. Osmanlı rüşvetçiliği de buna aracılık etmiştir. Projeyi suya düşürten kişi o zamanki Fransız elçisi Marius de Bonac'tır. Elçiliği 1716-1724. Ajan Chenier'in bildirdiğine göre Rochefort'un fikirlerini çok kişiye açıkça anlatması yüzünden elçi kısa süre içinde onun İstanbul'a niçin geldiğini öğrenmişti. Birçok Avrupalı ve Osmanlı yazarının bize bildirdiği gibi o zaman Avrupalılarla Osmanlılar arasında hiçbir görüşme tercümanlar nedeniyle gizli kalmıyordu. Fransız elçisine müzakereler ve divandaki tartışmalar hakkında günü gününe ve kelimesi kelimesine bilgi getiren Baba Ali'nin tercümanı Fransız elçisinin casusuydu. Ama bunları öğrenmek için elçinin çok açık göz bir diplomat olmasına da gerek yoktu. Elçinin başarısı hükümetinin kendisine verdiği direktife uyarak Avrupalı elçilerce o zaman çok kullanılan rüşvet yolu ile projeyi önlemiş olmasıdır.